Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 5.
Bay Leonardo bir sonraki gün işe geldiğinde garip duygular içindeydi. Yapmayı ezber aldığı hareketlerini tekrarladı durdu gün boyunca. Çayını içti, gazetesini okudu, tuşların tellerin arasında dolaştı durdu. Yatıştıramadı bir türlü içindeki huzursuzluğu. Akşam üstüne doğru gümüş grisi araba gelip kaldırıma çıkana kadar da aslında gün boyu bir gün önceki genç kadını düşünüp durduğunu anlayamadı. Kadın bu sefer epeydir tanışıyorlarmış gibi bir rahatlıkla dost doğru daldı dükkana. Merhaba dedi. Yine ben, park edebilirim değil mi? Bay Leonardo gün içinde ilk kez gülümsedi uğraştı enstrümandan başını kaldırırken. Ettiniz bile, buyurmaz mısınız diye cevap verdi. Kadın biraz da tereddüt ederek girdi içeri. Beyaz Steinway'i görünce heyecanla yanına gidip okşarcasına dokundu piyanoya. Bir hayvanı sever gibi, hatta belki de bir çocuğu. Satılık mı yoksa tamirde mi diye sorunca satılık diye karşılık verdi Bay Leonardo. Ne kadar diye sordu kadın. Sahiplerin istediği fiyatı duyunca değer dedi. Şüphesiz daha fazlasına bile değer. Ama bana pahalı geldi yine de. Bay Leonardo sebepsiz bir hayal kırıklığı hissetti içinde. Kadın teşekkür ederim, en fazla yarım saat kalacağım. Görüşmek üzere, kolay gelsin diyerek çıktı. Yolu geçip demir kapıyı ittirdi. Bahçeyi kat edip doğruca ana binaya girdi. Bu kez epey uzun sürdü dışarı çıkması. Yanında rahiple birlikte kapıda göründüğünde Bay Leonardo merakla izlemeye başladı onları. Kadının bir gün önce yanında taşıdığı fotoğraf makinesi de yoktu görünürlerde. Bir süre çiçek tarhlarının arasında yürüdüler. Bu sefer kadın anlatıyor, adam gülerek ara sıra başıyla onaylayarak dinliyordu. Sarı güllerin yanına geldiklerinde eğildiler. Rahibin kadına bir gül koparıp verdiğini, öbürünün de gülümseyerek alıp kokladığını gördü. Bay Leonardo yolun karşı tarafındaki kilisenin bahçesini bir sinema perdesi gibi seyrediyordu. Bir de ne konuştuklarını duyabilseydi. Bir süre sonra bahçe kapısına kadar geldiler. Ayrılırken yine mesafeli bir şekilde selamladılar birbirlerini. Kadın elinde çiçekle arabasına doğru koşturdu. Binmeden dükkana doğru dönüp Bay Leonardo'ya el salladı. Yaşlı adam da kendine şaşırarak aynı biçimde karşılık verdi. Araba hareket ettiğinde iki adam da arkasından baktılar bir süre. Sonrasında rahip demir kapıyı özenle kapatıp taşlı yoldan ilerleyerek kilisenin yan tarafında bulunan küçük evinin yolunu tuttu. Bay Leonardo da kepenklerini indirip fener meyhanesini. 3. Bay Leonardo artık sabahları işe geldiğinde akşam saatlerinin gelmesini, genç kadını getirmesini beklediğini biliyordu. Günün saatlerini sabırsızlıkla ekler olmuştu birbirinin ardına. Alt komşusu Madame Fotiadis gibi hissediyordu kendini. Yalnız yaşayan kadın gün içindeki işlerini sabırsızlıkla yapar, alışveriş eder, kiliseye ya da ahbap ziyaretlerine gider ama tam saatinde evinde olur, hayatını içinde yaşıyormuşçasına takip ettiği televizyon dizilerine göre programlardı. Karşılaştıklarında dizi karakterlerinden söz eder, kendi çocuklarından haberler veriyor edasıyla evlenecek çiftleri müjdeler, ölenlerin yasını paylaşırdı. Bay Leonardo 40 yıllık komşusunu kırmak istemez, sabırla dinler, gönlü olsun diye de dili döndüğünce yorum yapmaya çalışırdı. Hayırlı olsun derdi, hayırlısı olsun. Ya da vah vah pek de yaşı yoktu değil mi? Yaşlı kadın komşusunun bu nazik ilgisinden pek hoşnut kalırdı. Artık o da tüm gününü içten içe genç kadınla rahibin buluşma saatlerini beklemekle geçirir olmuştu. Gün içinde işine dalsa da, kadının gelme saati yaklaştığında kıyafetlerine bakılırsa işten çıkıp geliyor olmalıydı. Sabırsızlığı artıyordu. Bu durum haftalarca devam etti durdu. Kadın her gün aynı saatlerde, Bay Leonardo'nun düşünmeyi sevdiği gibi mavi saatlerde, gelip arabasını kapının önüne park ediyordu. Kimi zaman uğrayıp merhaba diyor, kimi zaman da uzaktan gülümseyip el sallamakla yetiniyordu. Acele adımlarla yolu geçip bahçe kapısını açıyor, rahip bahçede değilse dosdoğru kiliseye giriyordu. Önce bir süre içeride vakit geçiriyorlar, sonra da dışarıda dolaşıyorlardı. Kadın gitgide uzatır olmuştu ziyaret saatlerini. Bay Leonardo da kendine uydurduğu bahanelerle işini ağırdan alıyor, dükkanı her seferinde daha geç kapatıyordu. Yine böyle uzayan akşamlardan birinde rahiple kadının bahçedeki eve girdiklerini gördü. Hava kararmıştı. Küçük evin ışığı koyu renk perdelerden dışarı süzülüyordu. Bay Leonardo kendisi için çekilmiş çok özel bir filmi seyreder gibi hissediyor, camın önünden bir türlü ayrılamıyordu. Bir sandalye çekip uzun süre rahip evinin penceresinden süzülen ışığı izledi anlamsızca. Theo merak edip komilerden birini yolladığında saat neredeyse 10 olmuştu. Birazdan geliyorum, yarın çok mühim teslimatım var diyerek çocuğu savuştururken evin kapısındaki karaltıları fark etti. Karaltılar demir kapıya doğru yaklaştılar, kadınla rahip oldular. El ele tutuşmuş olduklarını görünce hüzünle içini çekti. O saatte etrafta kimseler kalmadığından olacak, gayet temkinsiz hareket ediyorlardı. Rahip eğilerek genç kadını yanağından öptü. Lambayı yakmamış olduğuna memnun olarak kadının arabasına binişini, arabanın akşamın sessizliğinde gürültüyle çalışıp yola koyuluşunu seyretti. Kalktı. Teo'yu daha fazla meraklandırmak istemeyerek toparlandı. Aşk oldum olası içini burkardı. Bu işte mutluluk olmazdı, bilirdi. Sonunda birinden biri, belki ikisi de üzülecekti. Geçen haftalar içinde genç kadına da rahibe de farklı bir yakınlık duymaya başladığından olacak, o akşam rakısını daha bir kederle içti. 4. Kadın sadece hafta içi geldiğinden artık hafta sonları Bay Leonardo'ya dayanılmaz geliyordu. Haftanın başlamasını aşıkların kendilerinden bile çok ister gibiydi. O pazartesi de büyük bir hevesle açtı dükkanını. Uğraştı, didindi, günün sonunu zor getirdi. Kadın biraz gecikmeyle de olsa göründüğünde iyiden iyiye heyecanlandı. Üzerindeki siyah elbiseyle onu her zamankinden güzel buldu. Bu sefer doğruca rahibin evine gitmişti. Adam geldiğini pencereden görmüş olmalı ki kapı kadın henüz yarı yoldayken açıldı. Kadın aralıktan içeri girip kayboldu. Bay Leonardo holde sarıldıklarını hayal edip gülümsedi. Madame Fotiadis'i daha iyi anları olmuştu. Umulmadık biçimde ortak olduğu bu sırrı özenle saklıyor, tanıklık ettiği aşkı kimselerle paylaşmak istemiyordu. Her şeyini anlattığı Teo'ya bile sözünü etmiyor, Ahmet Usta'nın kim bu kadın gibisinden sorularını gazeteciymiş, yazı dizisi hazırlıyormuş, tefrika halinde yayınlanacakmış diye savuşturuyordu. Genç adamla kadının ilk tanışmalarını hatırlıyordu. Kadının üzerindeki çizgili pantolon ceket takımını, nazikçe selamlaşmalarını, arabasına heyecanla binişini, arkasından bakan siyahlar içindeki rahibi. O sarı gülü kopartıp kadına uzattığı gün vardı sonra, ikinci karşılaşmaları. Bay Leonardo sessizce içini çekti. Bu onun filmiydi. Kimseyle paylaşması gerekmezdi. Bir gözü küçük evin penceresinde düşünceleri dağılmışken kapının açıldığını gördü. Her zamankinden kısa sürmüştü kadının ziyareti. Üstelik yanında onu hep demir kapıya kadar geçiren rahip olmaksızın koşarcasına kat etmişti bahçeyi. Arabasına binerken başını çevirip baktığını, bir an duraksadıktan sonra arabasına bindiğini gördü. Kavgalar başlamıştı işte. 2 aydan fazla olmuştu. Handi ise geç bile kalmıştı. Kepenkleri indirirken içini garip bir huzursuzluk kapladı. Nedeni anlaşılamayan o sıkıntılardan biri. Hani küçük kara cüceler dolaşırlar da göğsünün üstünde, ellerinde taşıdıkları boylarından büyük toplu iğneleri rastgele saplarlar insanın etine. Açık havaya çıktığında da sıkıntısı dağılmamıştı. Fener meyhanesine doğru yürürken acılı bir de şiir tutturdu içinden. Kimi dizeler sevip de adlarını unuttuğu şairlerden, kimi dizeler kendinden. 5. Bay Leonardo ertesi sabah geldiğinde kilisenin bahçe kapısının önünde duran rahibi fark etti. İlk kez bu kadar erken bir saatte görüyordu adamı. Dahası üzerinde spor giysiler vardı. Büsbütün meraklandı. Rahip yoldan çevirdiği taksiye binerek uzaklaştı. Bir saat sonra döndüğünde yanında Doğu Avrupalı olduğu izlenimini uyandıran soluk yüzlü genç bir kadınla elinden tuttuğu sapsarı saçlı 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Kıyafetleri yaz mevsimi için yakışıksız derecede kalındı. Şoförün açtığı bagajdan bavullarını alıp çiçek tarlalarının çevrelediği yoldan hep beraber eve doğru yürüdüler. Bay Leonardo ne düşüneceğini bilemiyordu. Kadınla çocuğun masum halleri içine dokunmuştu. Senaryosu karışmıştı. Filmine hüzün bulaşmıştı. O gün hiçbir şey yiyemedi. Beyaz piyanoya baktı sevgili. O da olmasaydı sıkıntısı hiç hafiflemeyecekti. Ondan en çok piyanoları seviyordu. Onlar kimseye haksızlık yapmaz, kimseyi üzmezlerdi. O akşam erken kapatıp çıktı. Bir türlü sıyrılamadığı düşünceler yüzünden gece de huzur bulamadı. Sabahı sabah etmişti, işe her zamankinden erken geldi. Henüz yerine oturmaya bile fırsat bulamamıştı ki Ahmet Usta elinde bir gazeteyle daldı içeriye. Ters yüz edip ikiye katladığı yerini uzatıp, bak dedi, bu senin gazeteci kız değil mi? Bankacıymış aslında. Önceki gün arabasını bulmuşlar Haliç kıyısında. Karanlıkta denize atlarken görenler olmuş. Aramışlar ya, bulamamışlar, kaybolup gitmiş. Bay Leonardo gazeteyi tuttu, burnundan uzaklaştırıp baktı. Fotoğrafı gördü. Dünya Rüstem'in çay tepsisi gibi etrafında döndü. o dedi sadece. Ahmet Usta'nın koluna tutundu. Ahmet Usta bu kadar üzülmesine anlam verememişti. Bir sandalye çekip oturmasına yardım etti. Dışarı çıkıp çayla su getirsin diye Rüstem'e bağırdı. Çocuğun alelacele getirdiği bardağı Bay Leonardo'nun titreyen ellerine tutuşturdu. Suyu yavaşça içmesine yardım etti. Daha iyi gibiydi. Rengi yerine gelmiş, sakince çayını yudumlamaya başlamıştı. Bir de sigara istedi. Ara sıra çok efkarlanınca içtiği. Sigarasıyla çayı bittiğinde kendine gelmişti. Ahmet Usta'ya dönüp, bankacıydı evet ama böyle yazı dizileri hazırlayıp dergilere falan satıyormuş dedi. Son bir çabayla sırrını korumaya çalışıyordu. Elinde kalan tek şey koruması gereken bu sırmış gibi geliyordu. Konuyu garip bir hızla değiştirdi. Ahmet Usta, diyorum ki biraz birikmiş param var, şu beyaz piyanoyu ben mi alsam? Piyano da nereden çıkmıştı? Kaportacının kafası eni konu karışmıştı. Yıllardır komşuluk ederlerdi. Onu hiç böyle tuhaf görmemişti. Bu yaştan sonra birikmiş iki kuruş parasını da buna yatıracak diye düşündü ya diyemedi. Tabii dedi. Al tabii. Gönlün nasıl istiyorsa. Daha sonra Bay Leonardo derin bir sessizliğe gömüldü. Ahmet Usta da şaşkın ne yapacağını bilemez halde işinin başına döndü. Yalnız kalan Bay Leonardo piyanonun sahiplerine telefon edip istedikleri fiyatı veren bir müşteri bulduğunu, parayı ertesi gün gelip alabileceklerini söyledi. Öğleden sonra bankaya gidip olan parasını çekti. Bir miktarını ayırıp geriye kalanı ertesi gün mirasçılara vermek üzere bir zarfın içinde masanın kilitli gözüne koydu. Neden sonra rahibi gördü. Elinde bir demet sarı gülle demir kapıdan çıkıyordu. Kilisenin arka tarafındaki asfalt yolu geçmiş, siyah bir hayalet gibi denize doğru yürüyordu. Camın önüne oturup dönmesini bekledi. Bir saat sonra geldiğinde güller elinde değildi. Bay Leonardo'nun yanağından bir damla yaş süzüldü. 6. Beyaz Steinway'in sahipleri piyanonun nihayet satılmasının sevinciyle apar topar geldiklerinde Bay Leonardo henüz çayını bile içmemişti. Günaydın dediler neşeyle. İnsan şaşırıyordu doğrusu. Bu para gözlerin içleri nasıl her daim böyle hafif olurdu? Hoş geldiniz deyip somurttu. Aç gözlüklerine sinirleniyor, dahası onların namına utanıyordu. Buyur bile etmeden çekmeceden çıkardığı zarfı uzattı. Sayın isterseniz dedi. Sesinin tonu tedirgin etmiş olmalı ki, siz sahideyseniz ne gerek var? Hadi biz meşgul etmeyelim sizi diyerek zarfı aldılar. Yarım yamalak bir teşekkür edip güle oynaya çıktılar. Uygun gördükleri ilk yerde parayı saymaya, daha fazla vakit kaybetmeden bir güzel paylaşmaya. Bay Leonardo yalnız kalır kalmaz telefonunun başına oturdu. Her zaman çalıştığı taşıma şirketini arayarak çok önemli bir teslimatı olduğunu, en kısa zamanda mümkünse aynı akşam 4 piyano taşıyıcısına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıllardır çalıştıkları Bay Leonardo'yu kırmadılar. O akşam için sözleştiler. Öğleden sonra kapatıp çıktı. İlk iş mahalle berberine gidip tıraş oldu. Sonra evine uğrayıp pazar giysilerini giydi. Akşam üzerine doğruysa dönüp piyano taşıyıcılarının geliş saatini beklemeye başladı. Adamlar geldiğinde güneş batmış, karanlık henüz çökmemişti. Her şey planladığı gibi gelişiyordu ama sevinemedi. Mutlu olma hissini genç kadının anısında yitirmiş gibiydi. Kuyruklu beyaz Steinway'i 4 kişi özenle sırtladı. Kamyona yüklemeyeceğiz, yakın bir yere gidiyoruz dedi Bay Leonardo. Beni takip edin. Etraftaki birkaç kişinin şaşkın bakışları altında küçük kortej önce yolu aştı, sonra kilisenin bahçe duvarı boyunca uzanan çim alanı. Daha sonra yol vermek için duran bir arabanın önünden ikinci asfaltı da geçerek parka vardılar. Akşamın bu saatlerinde son gündüz ziyaretçileri de parkı terk eder, sessiz yeşillikle denizin kokusu birkaç akşamcıya kalırdı. Şaşırma duygusunu çoktan yitirmiş akşamcılar, korteje de ilgisizce baktılar. Deniz kenarına varmadan bir müddet durup dinlenen taşıyıcılar, günün son ışıklarıyla beyazlığı daha da belirginleşmiş piyanoyu tekrar kaldırarak Bay Leonardo'yu deniz kenarına kadar takip ettiler. Eliyle durmalarını işaret edip suya doğru döndü, dua olduğunu sandıkları bir şeyler mırıldanıyordu. Saygılarından seslerini çıkaramıyorlardı ama yaşlılık zor şey diye düşündükleri belliydi. Yaşamak aklına sahip çıkabildiğin sürece yaşamaktı. Bay Leonardo sakince gülümseyerek döndü. Hadi bakalım dedi. Geri dönüyoruz. İş işti. Üstelik paralarını da peşine almışlardı. Bu saçmalığın bir an önce bitmesini dileyerek piyanoyu tekrar sırtladılar. Bay Leonardo önde, onlar arkada ağır ağır yürüyorlardı. Yolu geçip kiliseye vardıklarında dinlenmek için bahçe duvarının kenarında durdular. Neden sonra Bay Leonardo'nun bahçe kapısının iki kadınını ardına kadar açtığını gördüler. Eliyle gelin diye işaret ediyordu. Çaresiz uydular. Epeyce zorlandılarsa da piyanoyu kapıdan geçirmeyi başardılar. Bay Leonardo'yu takip ederek rahip evine vardılar. Soluk soluğa kalmışlardı. Piyanoyu dikkatlice bıraktılar. O sırada kapı açılmış, küçük kız sevinçle dışarı fırlamıştı. Arkasından rahip göründü. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor, anlamsızca piyanoya, adamlara, Bay Leonardo'ya, sonra tekrar piyanoya bakıyordu. Onun için dedi Bay Leonardo, neşeyle zıplayıp duran küçük kızı işaret ederek. Rahip kapıda bir heykel gibi kıpırtısız duruyor, tüm sözlerini yitirmişçesine susuyordu. Olan biteni anlamayan ama kendiyle ilgisi olduğunu sezen küçük kız uzanıp piyanoya hafifçe dokundu. Bir hayvanı sever gibi ya da kendinden küçük bir çocuğu. Rahip henüz konuşmaya fırsat bulamadan Bay Leonardo adamlara dönüp doğallıkla teşekkür etti. Sanki yaptıkları her akşam tekrarlanan bir ritüeldi. İyi akşamlar diledikten sonra dönüp gitti. Piyano taşıyıcıları da arkasından en az rahip kadar şaşkın bakıyorlardı. Bay Leonardo çoktan dışarı çıkmış, yolu geçmeye hazırlanıyordu. O akşam kepenkleri indirirken filmine istediği final sahnesini çekebilen bir yönetmenin huzuruyla doluydu. Piyanonun ona ulaştığını biliyordu. Kilidi kontrol edip son bir kez kiliseye baktı. Taş yapının iyiden iyiye kararan havanın içinde silikleşen silüetini gördü yalnızca. Bir de rahip evinin küçük penceresinden süzülen ışığı. Ahmet Usta, Rüstem ve Madame Fotiadis ile içinden vedalaştı. Teo'yu mutlaka görmeliydi. Ağır adımlarla Fener meyhanesine doğru yürümeye başladı.
Ayrım sonu.